Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Merhaba, ben Banu Güven. Kemal Göktaş'la beraber seçime günler kala ve Türkiye'de siyasetin akıntısına inat bir podcast'te daha buluştuk. Tabii ki ne konuşacağız? Bu seçimden önce yaşanan ama ne bu seçime, sadece bu seçime ait olan ne de gelecekteki seçimlerde konuşmama lüksümüz olan bir takım konulardan bahsedeceğiz. Biraz karışık bir cümle oldu farkındayım ama biz konuştukça anlayacaksınız. Yani her seçimden önce hemen hemen karşımıza çıkan bir takım olgulardan söz edeceğiz. Mesela Gökhan Zan meselesi. Gökhan Zan meselesinin özünde bir problem var. O da aslında sadece Türkiye İşçi Partisi'ni ilgilendiren, onunla alakalı değil. Türkiye'de bence siyasete genel olarak hakim olan bir problem. Oy getirene yönelmek, siyasi çizgiye uygun davranmamak ya da öyle bir siyasi çizgi belirleme ihtiyacı bile olmamak, duymamak. Çünkü Erdoğan herkesi buraya sıkıştırdı diyerek topu sana atıyorum Kemal. Bu arada geçtiğimiz yayınlardan birinde benim Gökhan Zan'a dair çok iyimser sözlerimi de hatırladım tabii ki. İstersen geçelim, onlardan hiç söz etmeyelim. Doğrudan
Tabii
şu siyaset meselesiyle başlayalım.
Birçok insan iyimser bir beklenti içindeydi Gökhan Zan'dan. Çünkü deprem döneminde Volkan Demirel'le birlikte Gökhan Zan bir tür simge olmuştu. Depremzedelerin sorunlarını anlatan ve onlar için mücadele eden, dayanışma kampanyaları örgütleyen figürlerdi bunlar. Ama dediğin gibi siyaset bütün bu değerleri kirletti, çok acı. Çünkü toplumda olumlu denilen ne varsa, olumlu bir değer olarak görülen ne varsa herkes öyle ya da böyle siyaset çizgisine geldiği anda bir tür erozyona, bir tür kirliliğe uğruyor. Tip açısından söylediklerin de gerçekten çok üzücü. Senin söylediklerin değil, yaşananlar çok üzücü. Çünkü tip bir umut olarak ortaya çıktı. Türkiye'de uzun yıllardan sonra ilk 60'lı yılların tipiyle benzerlik kuruldu. Aldığı oy oranı da fena değildi. Ve fakat şimdi bu umudu da etkileyen bir durum söz konusu. Bence bu Gökhan Zan olayını aşama aşama değerlendirebiliriz. Çünkü
evet.
Çünkü ortada bir ses kaydı var ve herkes bu ses kaydının nedense doğruluğuna inanıyor. Ve Gökhan Zan 3 milyon dolarlar, 5 milyon dolarlar pazarlığı yapan bir kişiye dönüştürüldü. Bunda işte Gökhan Zan'ın siyasi çizgisinin de bir etkisi var bu algıda. Niye? Önce CHP'li olarak biliniyordu, sonra İyi Parti'den siyasete atılmayı denedi, olmayınca bu defa tip adayı olarak gördük. Dolayısıyla bu savrulmalar da insanlarda olumsuz bir algı yarattı.
Bir şey söyleyeyim mi sana Kemal? Yani sen siyasi çizgisinden dolayı böyle bir olumsuz kanaat oluştu hemen dedin. Siyasi çizgisizlik var ortada. Her şeye hakim olan, yani CHP'ye de hakim olan şey bu aslında.
Tam da senin dediğin şey çok önemli Banu. Siyasette ilkeler yerine tırnak içinde kazanma, başarı, seçilme gibi kavramlar daha önemli hale gelince ve orada da ilkeler göz ardı edilmeye başlayınca ortaya bu tür manzaralar çıkıyor. Tipe yönelik baştan eleştiriler vardı. Barış Atay'ın adaylığı söz konusuydu, çok konuşuluyordu ama Barış Atay aday gösterilmedi. Üstelik Gökhan Zan'a tip teklif etti bunu. Ve de Lütfü Savaş olgusu ortadayken Gökhan Zan bir tür orada vicdanın temsilcisi. Yani Lütfü Savaş'ın seçilmesine karşı bir ısrar, halkın bir ısrarı, depremzedenin ve Hatay halkının bir ısrarı olarak öne çıktı. Ama işte o ısrar, o etik duruşu, etik içeriği çok yüklü olan o ısrar gelip böyle bir hazin sonla nihayetlendi ki
Bir şey söyleyebilir miyim? Lafının tam
Tabii.
da arasında böldüm, çok ustaca girdim affedersin ama
Tamam.
Gökhan Zan bence tam da bu söylediklerinden dolayı çok başarılı bir seçim öncesi dönem geçirebilirdi. Yani kampanya demiyorum buna doğrudan. Çünkü hani kampanya çok siyasi bir kavram. Evet, yani kampanya yapabilirdi diye de formüle edebiliriz ama tam da oraya aidiyetinden dolayı deprem sonrasında oranın sorunlarını, sahada olan biteni aktaran kişi olmasından dolayı, bütün haksızlıkları parti vesaire gözetmeden dile getirmesinden dolayı insanların kalbini kazanmıştı. ve daha da kazanabilirdi. Şimdi bu hazin bir durum. Bütün bu hikaye içinde benim aklıma takılan şöyle bir soru var Kemal. Şimdi ses kayıtları var, bir telefon konuşmaları var. Erkan Baş'ın yanılmıyorsam söylediğine göre seçilemeyeceğim, seçilemedikten sonrasını düşünmeliyim gibi bir takım ifadeler olduğu söyleniyor. Gökhan Zan bunu yalanlamadı zannediyorum.
Yok,
Fakat
kayıt montaj dedi yani.
montaj dedi. Fakat seçimden sonrasını düşünmesi gerektiğine dair tiple
Daha
konuşurken,
önce söylediği cümlelerin bu
evet.
yani adaylıktan çekilme karşılığı değil. Daha önce böyle bir konuyu konuşurken söylediği ifadelerin alınıp bu ses kaydında kullanıldığını söyledi. Onun detayı şu. İki önemli isim var bağını. Turgay Kocakaya ve Mehmet Güzel. Bu Turgay Kocakaya İşte bütün bu kumpasları kurduğu ileri sürülen kişi Gökhan Zan
Ama
tarafından.
kurduğu da belli Kemal, bir şey söyleyebilir miyim?
Zaten
Yani
bir kumpas da
şey
var da.
konuşuyor, Gökhan Zan konuşuyor, telefondan sesin geldiğini duyuyoruz. Diğeri de zaten yani telefonun dibinde, kendi sesi telefonda kaydedilmiş bir ses değil, kendi kaydediyor yani. Bu
Evet.
çok net.
Ve de işte Mehmet Güzel var. Onu finanse eden kişi. Bu ikisi arasındaki WhatsApp yazışmaları dosyaya girmiş. Aslıhan Gençay T24'te yazdı bunları. Hakikaten kıymetli yazılardı onlar. Çünkü burada bir soru sormamız gerektiğini, gazeteciliğin soru sormak olduğunu bize tekrar hatırlattı. Bütün bu olay örgüsünü anlatınca hakikaten soru işaretleri oluyor. İşte orada Turgay Koca ile Mehmet Güzel arasındaki bir WhatsApp yazışmasında elimde sadece 8 saniyelik bir kayıt var. Onda da Zan benden sponsor bulmamı istiyor ve araç giydirme yapalım, seçim kampanyası yapalım gibi bir şeyler söylüyor diye bir WhatsApp mesajı. Dolayısıyla bundan türetildiğini iddia ediyor Gökhan Zan ki hani yapay zekanın geldiği aşamada bu hiç zor değil. Asıl mesele
Bu
şu
arada
yani.
bir şey söyleyebilir miyim sana? Şu an mesela sen söylüyorsun diye ya açtım baktım Mehmet Güzel ismi bana bir tanıdık geldi hatırladım falan diye. Şöyle bir şey var, bir gazete patika demiş ki tipin adaylığını çektiği Hatay Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan, Lütfi Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel Türkiye İşçi Partisi'nin finansörü iddiasında bulunuyor.
Evet, Gökhan Zan'ın öyle bir iddiası da var. Bu da tip için çok ağır bir suçlama. Dileriz ki doğru değildir. Ama artık böyle karşılıklı ifşalar başlayınca nereye gideceğini ve insanların nerede ne yaptığına dair bir öngörümüz, bir doğru kelime aslında güvenimiz kalmadı. Bu da durumu daha da çetrefil hale getiriyor. Yani şöyle, tip gibi bir partinin böyle bir kirli ilişki içerisinde olacağını düşünmüyorum ben.
Karışık bir ilişki.
Ama bir karış ama tam da yerelin dinamikleri devreye girince bazı insanlar orada o yerelin dinamikleri dediğimiz şey ne? Aslında güç ilişkileri. O güç ilişkileriyle yerelde bir takım şeyler yapmış olabilirler. Yani bu da
Sen...
yabana atılır bir iddia gibi durmuyor Gökhan Zan'ın ileri sürdüğü.
Evet, yani çünkü kimin eli kimin cebinde o iş belli olmuyor. O cepler duruma göre değişiyor.
Evet.
Yani ama şunu sormak istiyordum. Önemli bulduğum soru şu, bak. Kimse şunu net olarak sormadı sanki ya yani ya da ben denk gelmedim. Şimdi Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay başkan adaylığından çekilme niyeti var mıydı?
Yoktu yani
Yoktu, değil mi?
öyle
Ha.
olmadığını anlıyoruz.
Yoktu. Peki şimdi iddia şu ya, sen çekilme, sana işte şu kadar para verecekler. Zaten ortada olmayan bir niyet üzerinden neden böyle bir pazarlığa girsin Gökhan Zan? Bu kısım ya işin bu temel sorunun bir cevabı yok ortada. Yani
Çünkü bir söylem.
bütün senaryoyu aslında çürüten bir cevabı var bu sorunun. Çünkü Gökhan Zan'ın zaten adaylıktan çekilme niyeti yoktu. Ha şu varsa eğer, Lütfü Savaş Gökhan Zan'a bir ahlaksız teklifte bulunduğu ise ya da onun adına birileri, çünkü Gökhan Zan onun adına birilerinin kendisiyle görüştüğünü iddia etmişti. Ve burada Mehmet Güzel ismi de başka türlü gündeme geldiği için hani bir kanal olduğunu, orada açık bir kanal olduğunu düşündüren şeyler var.
Evet.
Lütfü Savaş da hayır benim hiçbir ilgim yok demişti. Ama tekrar cümlemin başına dönüyorum. Yani bu ancak nasıl bir senaryo içinde mümkün olabilir? Lütfü Savaş ya da onun tarafından birileri Gökhan Zan'ı ikna edecekler ya da ikna etmeye uğraşacaklar ve ahlaksız tekliflerde bulunacaklar. Onun üzerine AKP'ye bunun haberi gidecek ya da AKP bunu duyacak. Onlar da gelip aman lütfen çekilme diye ona daha ahlaksız bir teklifte bulunacaklar. Şimdi elimizdeki verilerden hiçbiri Kemal böyle bir senaryoyu desteklemiyor.
Yani bütün
Dolayısıyla ben
işaretler,
bu işte çok ciddi bir kumpas görüyorum. Gökhan sana kumpas
bütün işaretler aslında bir savaşı gösteriyor. Niye? Çünkü gazeteciler Erk Acarer ve Oya Özarslan'dı sanırım. Dediler ki bunlar bize geldi ama biz bunları yayınlamadık. Bunların kim tarafından gönderildiği bir kere çok net bir şekilde bence bu iki gazeteci arkadaş tarafından açıklanmalı.
çok doğru söylüyorsun. Evet.
Kim bunu gönderdi size ve üstelik para karşılığı yayınlama gibi bir söz de var ortada. Yani orada gazetecilere bu tür bir şeyi teklif edenin arkasında bir maddi güç ve para teklif edildiğini söylüyorlar. Pardon, Lale Ozan Aslan, düzeltelim. Erkacer ile birlikte dediler ki bize bu kayıtlar geldi. Demek ki ortada bu kaydın yayınlanmasını isteyen birileri var. Kaydı yapan ve yayınlayan kişinin aynı olma ihtimali çok yüksek. Gökhan Zan'ın çekilmesi Lütfü Savaş'ın işine yarar ve sonuçta
Evet.
da tip desteğini çektiği için Lütfü Savaş oldukça rahatladı orada. Şimdi bütün bu
El
olan...
arttırıyorum Kemal. Gökhan Zan'ın çekilmesi, Lütfü Savaş'ın işine yarar dedin ya. Gökhan Zan'ın çekilmesi CHP'nin işine yarar. CHP'nin bugünkü yönetiminin işine yarar. Ve Lütfü Savaş'ın aday olması için ısrarda bulunanların, Özgür Özel'e bunu dayatanların işine yarar. Dolayısıyla burada sadece Lütfü Savaş odağına değil, daha geniş bir çemberde kimler yer alıyor, onlara bakmak gerekir.
Ben Özgür
Mesela
Özel'e
Veli Ağbaba
yatırabilirim.
bütün bu hikayeyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi midir? Bir araştırma yapıldı mı? CHP de soruşturuyor mu bir şeyleri? Yoksa oh ne güzel çamur atıldı ve üzerinde kaldı birinin. Böyle mi yaklaşıyor? Tabii bu konuda hiçbir şeyi soramayız. Benim aklıma gelen bir isim. Yani Özgür Özel'in de yakınında olan bir isim. Etkili bir isim diye söylüyorum. Çünkü bence CHP'nin üzerinde de bir gölge düşürdü. Seçim
Düşmez mi
öncesi
yani?
yürüttüğü
Yani
siyasette de
bence
gölge
burada
düşürdü.
en çok gölge düşen kişi ya da kurum dersek bence Lütfü Savaş'tan öte CHP. Çünkü Gökhan Zan dedi ki bana dedi Ali Mahir Başar'ın evinde, Çankaya'daki evinde bir teklif getirdiler. Dediler ki Defne ya da Arsuz'dan aday ol. Bunlar CHP'nin kesin kazanacağı ilçeler ve Lütfü Savaş da Hatay'da aday olsun. Dolayısıyla beraber yürüyün. Gökhan Zan'ın olası bir adaylığın önünü kesmek için söylendiği anlaşılıyor. Ve orada Ali Mahir Başar'ın yanında Hatay CHP milletvekili Servet Mullaoğlu'nun da olduğunu söylüyor Gökhan Zan. Şimdi bunlar açıklanmalı. Servet Mullaoğlu çıkıp demeli. Çünkü Özgür Özel başka bir şey söylüyor. Özgür Özel de diyor ki Gökhan Zan bize bu teklifle geldi ve biz reddettik. Yani bana Defne ya da Arsuz'u verin, ben Lütfü Savaş'a yürürüm. Birbirine taban tabana zıt iki açıklama var ve odak noktasında da bunun olayın tanığı olan Servet Mullaoğlu, onun bir açıklama yapması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, demin dedik Erk Acarer ve Oya Aslan'ın bir açıklama yapması gerekiyor. Bu çok önemli. Kim size bu kayıtları gönderdi ve para teklif etti? Bu olayın perde arkasını ortaya çıkaracak şey. Daha da vahimi, CHP bu işte çok parlak bir görüntü vermedi. Çünkü ortaya çıkan manzara da Lütfü Savaş'ın arkasında duran ve de Lütfü Savaş seçilsin diye bu tür kumpasların yaşandığı bir seçim dönemi geçirdi CHP. Özgür Özel'in Gökhan Zan hakkında söyledikleri de enteresandı. Hani bir tür böyle kinle söylüyor ve Özgür Özel ısrarla Gebze'de biz tipi destekliyoruz ama Hatay'da bize seçim kaybettirecek açıklaması vardı. Tam da bu kaset olayı ortaya çıkmadan önce. Dolayısıyla lafı çok uzatmadan bence sonuca şöyle gelebiliriz Banu. Gökhan Zan olayı Türkiye'de siyasetin çürümüşlüğünü ve bu çürümüşlüğün çapını gösterdi bize. Sadece biz gazeteciler iktidar ortağı partilere ve de onların kurduğu kirli siyasi ilişkilere odaklanmadan siyasetin genelinde bu kirli ilişkilerin izini sürmeli ve sonuna kadar takip etmeliyiz. Ne yazık ki bu kutuplaşmış medya ortamında bu çok mümkün olmuyor. İşte bu kutuplaşmanın bir sonucu olarak da zaten bu çürüme ortaya çıkıyor. Çünkü gazeteciliğin temel soruları ortadan kalkıyor. Bu defa yaptığımız haber kime yarar? AKP'ye mi yarar, CHP'ye mi yarar gibi bir soruyla insanlar yola çıkıyor. Bu bir ölçüde bu baskı ortamında iktidarın bunca zulmüne uğramış insanlarda doğal bir duygu olarak ortaya çıkabilir ama gazetecilik başka bir şey. Gazetecilik doğruyu söylediği ölçüde kıymetli ve de gerçeklerin peşine düştüğü zaman bir anlamı var. Hani çok meşhur bir söz var ya, gerçekler devrimcidir. Eğer biz bu ülkede bir siyasetin doğru yapılmasını, demokrasinin yerleşmesini, şeffaflığın gelmesini istiyorsak, o zaman anlaşılan o ki çok daha farklı bir perspektifle işimizi yapmamız gerekiyor.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Yani bak şöyle bir şey var. Bu söylediğin yeni bir durum değil. Yayının en başında Erdoğan medyayı, siyaseti, pardon, siyaseti buraya sıkıştırdı dedim ya. Yani partilerin siyasi çizgilerini net belirlememesi, Erdoğan, anti-Erdoğanizm üzerinden diyebilirim bir takım stratejiler belirlemesi, bunlara rağmen başarılı olamamaları durumu medyaya da yansıyor açıkçası. Yani 2018'deki seçimleri hatırla. Ben orada adı lazım değil şimdi. İşte bir ittifak varken Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'na Sivas katliamı, Madımak katliamı ile ilgili tutumuna dair bir soru sordum diye. O zaman söylediklerine dair. Bir meslektaşım tarafından acayip bir tepkiye maruz kaldım.
Ne
Oysa ki
dedi? Orada
gazeteci
çıkabilirim.
olarak...
O soruyu sorduğun kurumla ilgili miydi bu?
Efendim?
O soruyu sorduğun kurumla mı ilişkilendirdi? O soruyu sorduğun.
Hayır, yani seçim öncesinde ittifaka zarar verecek herhangi bir soru sormanın iyi olmadığı, çok kötü olduğu şeklinde nasıl ama üzerime gelmek? Ben bir gün belki bunu daha açık paylaşırım ama o kişiyi her gördüğümde ekranda tepem atıyor yani öyle söyleyeyim.
Ben de bunu paylaş ya. Yani niye dilini ısırıyorsun ki bu konuda? Yani çok açık.
Valla işte adını hatırlamıyorum. O kadar da önemli değil. Gerçekten şu an adını yanlış bile söyleyebilirim. Öyle çok bilinen birinden de söz etmiyoruz yani.
Anladım.
Fakat
Peki.
işte yani bu yaklaşım hep var. Ve yani bu anlayış olduğu sürece de işimiz zor. Ben bilmiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi CHP için, daha doğrusu CHP'de yeni dönem için, Özgür Özel için, yeni genel başkan için bu yerel seçimler bir sınav olacak. Şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde olmasının çok anketlere güven duymamız zor olsa da diyeyim, pek kolay olmasa da bu CHP'nin yeni yönetimiyle alakalı bir şey değil. Bu Ekrem İmamoğlu'nun yapabildikleri ve nasıl bir siyasetçi olduğuyla ilgili aynı zamanda Murat Kurum'un beceriksizliğiyle ilgili bir durum diye düşünüyorum. Ankara'da bir Mansur Yavaş gerçeği var. Orada da AKP'nin adayının malum mal varlığı, Türkiye'ye yayılan Ankara-Antalya arasındaki hattındaki o müthiş mal varlığı çıktı ortaya falan. Yani yine de AKP seçmenini bu etkilemez de. Yani seçimde başarılı olunacaksa bir takım büyük şehirlerde bu CHP'nin yeni yönetiminin başarısı olmayacak. İzmir'de ne olacağını merak ediyorum. Orada kazanılsa bile bir kayıp olacak mı? Onu merak ediyorum. Aday belirlenirken ve ilçe teşkilatlarıyla çalışırken çok ciddi açmazlarda kaldığını ve hatalar yaptığını düşünüyorum CHP'nin. Umarım seçim sonuçları beni yanıltır ama iyi bir not çıkmayacak buradan gibi geliyor bana.
Evet, ama belki Ekrem İmamoğlu'na bir ayrı parantez açmak gerekir Banu. Çünkü sen hani Murat Kurum'un beceriksizliği deyince evet, Murat Kurum zaten daha aday gösterildiği günlerde birçok yorumcu gibi ben de AKP'nin çaresizliği olarak nitelemiştim. Hani öyle bir duruma geldi ki AKP gerçekten kötü adaylar gösteriyor. Yani sadece Murat Kurum değil, Hamza Dağ da çok parlak bir aday değil, Turgut Altınok da değil. Efendim daha önce gösterdiği 2019'da Binali Yıldırım da çok kötü bir adaydı bence. Ama Ekrem İmamoğlu kendisini siyasette kanıtladı bu kampanya boyunca. Şu açıdan bir hep söyleniyor. Bir kere halkla iletişimi çok iyi. Yani sokağa indiğinde gerçekten bir sempati yaratabiliyor, etkileyebiliyor insanları ve o iletişimi iyi kuruyor. O dili iyi seçiyor ve de bu açıdan da başarılı bir siyasetçinin yapması gereken her şeyi yapıyor. Karizma ve belagat konusunda da CHP'li diğer figürlerden çok açık ara önde. Dolayısıyla öyle bir gerçeklik var ortada. Bir de şu çok önemli. Önceki seçimde DEM Parti öncülü olan HDP ve İyi Parti Ekrem İmamoğlu'na oy vermişti seçmenleri. Dolayısıyla çok ciddi bir ittifak gücü vardı arkasında. Ama bu seçimde ikisi de yok. Dün bir anket sonucu vardı Spektrum House'un. DEM partilerin ve İyi Partilerin yarısının Ekrem İmamoğlu'na vereceği söyleniyor. Dolayısıyla yarı yarıya bir güç kaybı var aslında. Ama buna rağmen tabii anketler ikinci bir sınavdan geçecek. Mayıs ayındaki seçimlerde çok kötü bir sınav vermişlerdi. Şimdi yine önde gösteriyorlar. Seçim sonucu ne olursa olsun bu iki desteğinden mahrum giriyor seçime İmamoğlu. Demek ki bir gücü elde etmiş. Yani seçimi kaybetse bile ben İmamoğlu'nun iddiasının devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü
Ben de.
tek başına CHP olarak girdiler. Çok ciddi iki ittifaktan mahrumlar. Ve de buna rağmen İmamoğlu başa güreşiyor, önde görünüyor. Belediye hizmetleri açısından çok şey söylenebilir, eleştirilebilir vesaire ama şöyle bir manzarayla giriyor. İktidarın köstekleriyle ne yaptıysa yaptı algısı insanlarda var. Ve hala insanlar bence 2019'daki seçimin iptalinden sonra gösterdikleri tavrın bir benzerini gösteriyorlar. Erdoğan'a ve iktidara şunu diyorlar. Yani siz köstekliyorsunuz çok açık biçimde. İşte taksi sorunu onun çok basit bir görünümü. Taksi sorunundan yola çıkalım. Hani bu şehrin taksiye ihtiyacı var ama siz İmamoğlu başarısız olsun diye bu ihtiyacı karşılamıyorsunuz diyerek şu şeye girmiyorlar. Yani biz AKP'nin adayına oy verelim ve hizmet gelsin moduna girmiyorlar. Demek ki yapılan hizmetlerden, yapılabilen hizmetlerden memnunlar. Ve de Ekrem İmamoğlu burada gerçekten başarılı bir kampanya yürütüyor. Mansur Yavaş da
Evet.
öyle diyebiliriz.
Peki o zaman bu yayınımızın da bu kaydımızın da sonuna gelirken ha, bir ufak tespit de yapayım. Eğer Ekrem İmamoğlu kazanacak olursa bütün bu duruma rağmen bu seçiminde bir yerel seçim olsa da kazananı o olacaktır siyaseten. Aynı zamanda CHP'nin geleceğini de belirleyecek kişi olduğunu gösterecektir diye düşünüyorum. Bakalım önümüzde siyaset bence siyaset sahnesi epey konuşacağımız gelişmelere gebe.
Evet
Şimdi
tabii
burada
İyi Parti'nin performansı da çok önemli. Yani siyaset böyle şekillenecek puanı. Bu genel analizi yapmadan kapatmayalım bence. Bir kere İyi Parti'nin alacağı oylar ve performansı Meral Akşener'in siyasi geleceğini ve İyi Parti siyasi geleceğini belirleyecek. Bir varlık gösterebilirse aldığı oy oranından bağımsız olarak birkaç yerde belediye kazanırsa işte Ordu'da bir şans görülüyor vesaire. Meral Akşener bir varlık gösterebilir. Yeniden Refah'ın alacağı oylar AKP açısından çok önemli çünkü ilk defa belki kendi kampı içerisinde bir alternatif AKP'den kopan seçmenin gidebileceği bir adres ortaya çıkacak. Bu da Fatih Erbakan'ın ismini çok çok önemli hale getirebilir. Tabii
Evet, İstanbul'da onun etkisi görülebilir, Urfa'da da görülebilir.
birkaç şehirde cidden başa bazı ilçelerde yani eski AKP'lileri de aldılar aralarına. Dolayısıyla yeniden Refah'ın şeyi önemli. DEM Parti'nin tabii performansı da Mayıs ayındaki tırnak içinde yenilgiden sonra özellikle Kürt sorunu bağlamında seçim sonrası gelişmelere dair bir veri olacak. Çünkü örneğin Akın Birdal ne demişti? 1 Nisan'dan sonra yer yerinden oynayacak, taşlar yerinde kalmayacak ve yeniden görüşmeler başlayabilir diye bir öngörüde bulunmuştu. Dolayısıyla hakikaten yerel seçim ama siyasi sonuçları daha derinden ve sarsıcı olabilir.
Peki, o zaman seçim öncesinde bir kere daha konuşuyoruz. Sonrasında da bütün bu konuştuklarımızın üzerinden geçeceğiz. Bakalım nasıl sonuçlarla karşılaşacağız. Herkese güzel bir cuma günü ve iyi hafta sonu, iyi bir hafta. Görüşmek üzere.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.